Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ nasrullâhi فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 İsven 1403 Hicri Kameri 22 Şaban 1446 ve Miladi 21 Şubat 2025 Cuma. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ünlü Hekim İbn-i Sina Podcast'ı ve Kalıcı Rit isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve doğasının değişmediğini belirtti. İran, 2027-2028'de Asya Parlamentosu Meclis Başkanlığı'nı üstlenecek. Genelkurmay Başkanı uyarıda bulunarak, İran'ın güvenliğini tehdit altındaysa güvensizliğin sorumluları huzur bulamayacak dedi. Tümgeneral Selami, Siyonist rejim İsrail'in Amerika olmadan gerçek olmayacağını belirtti. Ve Hamas, esir alınan tüm İsrail askerlerinin aynı anda serbest bırakılması koşulunu açıkladı. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programı barışçıldır ve bu programın niteliğinde herhangi bir değişiklik olmamıştır dedi. İran Peres Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ilk sitesindeki kişisel sayfasında şunları yazdı. NPT kapsamında zenginleştirme düzeyi ve oranı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ve nükleer silah sahibi olmayan devletlerin tek taahhüdü nükleer silah üretimine yönelmemektir. Gurusların %60 zenginleşmeyi neredeyse silah seviyesine yakın görmesi tamamen hukuk aykırı ve teknik dışıdır diyen Garibabadi şunları kaydetti. Genel müdür İran'ın ajansın istediği gibi işbirliği yapmadığından şikayetçi. İşbirliği düzeyi kurumun isteğine mi yoksa zevkine mi bağlı? Dışişleri Bakanı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı şunları vurguladı. İran'ın nükleer programı barışçıldır ve bu programın niteliğinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı, İran'ın 2027 ve 2028 yıllarında Asya Parlamentosu Meclisi Başkanlığı'nı üstleneceğini duyurdu. İRNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X Network hesabından şunları yazdı. İslami Şura Meclisi Başkanı Dr. Galip Afın da katıldığı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde düzenlenen Asya Parlamentoları Forumu'nun 15. oturumu başarıyla tamamlandı. Garibabadi mesajını şöyle sürdürdü. 2027 ve 2028 yıllarında bu forumun başkanlığını İran'ın üstlenmesi konusunda mütabakata varıldı. Daimi Siyasi Komite ve Daimi Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi toplantılarının da sırasıyla 2025 ve 2026 yıllarında İran'da yapılması planlanıyor. Zirvede konuşma yapan İslami Şura Meclis Başkanı, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı, Umman Parlamentosu Başkanı, Pakistan Senatosu Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Meclis Başkan Yardımcısı ile parlamento diplomasisi kapsamında bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Bakan Yardımcısı şunları da kaydetti. Bu gezinin önemli bir bölümünü Dr. Galibaf'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi oluşturdu. Taraflar iki ülkenin her alanda ikili ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme yönündeki güçlü irade ve kararlılığını vurguladı. İslami Şura Meclis Başkanı Azerbaycan başta olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesini 14. hükümetin kesin politikası olarak değerlendirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı İran'dan güvenli tehdit altına girerse tüm Güneybatı Asya bölgesinin güvenliği tehlikeye girer. Güvensizliğin failleri ve destekçileri de huzur bulamaz dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakari çarşamba akşamı İslam Devri Muhafızları Kara Kuvvetlerinden Büyük Peygamber 19. tatbikatının son aşaması etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada şunları vurguladı. İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri en üst düzeyde hazır durumdadır ve düşmanın herhangi bir hatası halinde Siyonist rejim ve onun teçhizat ve operasyon planlamasında da yer alanların huzuru tehlikeye girecektir. Parsudeyn İrna'dan nakden belirttiği haberine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı şunları vurguladı. İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin hava savunması tam saldırı hazırlığı seviyesindedir ve füze üretmemiz çok yüksek miktarda ve kalitede kesintisiz devam ediyor. Tüm General Bakari şunları vurguladı. Suçlu Amerika'nın gaspçı ve çocuk öldüren Siyonist rejimi donatması ve desteklemesi ve bu rejimin İran'a yönelik tehdidi yeni bir şey değildir. Amerika'nın Gazze'de çocuk katili Siyonist rejim soykırımı için silahlandırmasındaki ikiyüzlülüğü ve nifakı onların aşağılık mahiyetini daha önce hiç olmadığı kadar açığa çıkardı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde mikro, uçak ve insansız hava araçlarının kullanımına yönelik kapsamlı planlamalara değinen İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı şunları kaydetti. İlk etapta İslam Devri Muhafızları ordusuna bağlı olan kara kuvvetleri ile kara kuvvetlerinden uçak ve İHA'larla kitlesel olarak donatılması gerçekleştirilecek. Diğer birlikler ise operasyonel ihtiyaç ve zorluklarına göre donatılacak. İslam Devri Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin iktidar tatbikatı olan Büyük Peygamber 19.12. aşaması, ordunun en büyük operasyonel tatbikatı olarak Salı günü İran'ın güneybatısında başladı. Tatbikatta yeni muharebe, yöntem ve taktiklerinin kullanılmasının yanı sıra devre muhafızlarının çeşitli birliklerine katılan yeni silah ve teçhizatlar muharebe sahasında değerlendirildi. Bu tatbikat sırasında İran Devri Muhafızları ordusuna bağlı kara kuvvetlerine çok sayıda muhacir 10 İHA katılırken KM-118 savunma füzeleri ve Golale Muharip İHA'sı tanıtıldı.
İran Devri Muhafızları Ordusu Başkomutanı İsrail Amerika olmadan gerçek olamaz diyerek Amerika'nın kendisinin çöküş yolunda olduğunu, bunların dünyada yaşandığını ve geleceğimizin bir parçası olduğunu belirtti. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tümgeneral Hüseyin Selami, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale ile görüşerek, Filistin Direniş Cephesi ve Gazze halkının Siyonist rejime karşı elde ettiği zaferi değerlendirerek, bu zafer İslam dünyasının gurur duyduğu açık bir zafer ve açık bir ilahi zaferdir. Allah kuşatma sonrasında mazlum Filistin'i zafere ulaştırdı, dedi. Tümgeneral Selami, Siyonist rejim ve Amerika'nın zaferler elde edebileceğini ancak sonunda mutlaka başarısızlığa uğrayacağını belirterek, dalgalanmalar yaşanabilirler. Ancak gerçek şu ki onların yolu başarısızlık ve çöküştür. Taktiksel zaferler elde edebilir ama stratejik zafer elde edemez. Gazze bu gerçeği gösterdi, Yemen ve Lübnan bu gerçeği gösterdi. Bunlar Allah'ın kararlı yüreklere sahip milletlerle birlikte olduğuna dair bize güven veren, yaşayan gerçeklerdir, dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı, İsrail'in Amerika olmadan gerçek olamayacağını belirterek şunları ekledi. Amerika'nın kendisi çöküş yolunda. Bunlar dünyada oluyor ve geleceğimizin bir parçası. Allah'a güvenmeli ve elimizden geleni yapmalıyız. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale bu görüşmede İslam devriminin zaferinin yıl dönümünü kutladı ve direnişin üst düzey komutanlarını rahmetle anarak İran'ın bölgede ve dünyada verdiği siyasi ve askeri destekten düşmanın komplolarını ve Amerika ve müttefiklerinin aşırı ihtiraslarını boşa çıkardığı için takdir ve şükranlarını dile getirdi ve bu tedbirlerin Filistin halkının moralinin yükselmesinde önemli etkisi oldu, dedi. Sadık Vaat operasyonlarına atıfta bulunan Nahale, bu operasyonların Filistin halkının morali üzerinde büyük bir etkisi olduğu ve direniş ruhunu arttırdığı şeklinde konuştu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas esir aranan tüm Siyonist askerlerin aynı anda serbest bırakılması şartlarını açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın enkaz altından iki ceset bulunduğunu, dört Filistinli'nin daha şehit olduğunu duyurarak son birkaç saatte İsrail rejiminin ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi sonucu 11 Filistinli yaralandı, dedi. Paris Today'in haberine göre Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Gazze Savaşı'nın başladığı tarihten bu yana Gazze şeridinde 48.297 Filistinli şehit oldu, 111.733 kişi de yaralandı.
Hamas, Siyonist rejim İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi durumunda tüm Siyonist esirlerin aynı anda serbest bırakılması anlamına geldiğini belirtti. Hamas hareketi sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, İsrail ordusunun tamamen çökelmesi ve kalıcı ateşkesin ikinci aşamasının iki konusu olduğunu ve bu iki talep karşılandığı takdirde tüm düşman esirlerini derhal serbest bırakılmaya hazır olduklarını belirtti. El-Kanu ayrıca şunları ekledi. Siyonist rejim Filistin halkını öldürmek için yasaklı silahlar kullandı. Direniş silahlarının kırmızı çizgi olduğunu, silahsızlanmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bu arada Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Müdürü Münir El Barış, Gazze'deki yeni soğuk hava dalgasının Filistinli çocukların hayatını tehdit ettiğini söyledi. El Barış, Gazze şeridindeki Filistinli esirler, hastalar ve hassas fiziksel koşullara sahip grupların içinde bulunduğu feci koşullar konusunda uyarıda bulunurken, insanları da soğuktan korumak için gerekli ısıtma cihazları ve ekipmanları ciddi şekilde eksik, dedi. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Müdürü, soğuk hava nedeniyle hayatları riske giren en savunmasız grupların başında yeni doğan bebekler ve 3 yaşına kadar olan çocukların geldiğini söyledi.
Siyonist Bakan Gazze'nin tamamen silahsızlandırılmasını istedi. Rejimin Gazze'ye karşı 15 aydır sürdürdüğü savaşın ardından direnişle baş edememesi üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'ye ilişkin önerilen herhangi bir planın Gazze'nin tamamen silahsızlandırılmasını içermesi gerektiğini iddia etti.
Hamas yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Batı Şeria'da suçlarının artmasının ve yıkım ve öldürme operasyonlarının yoğunlaşmasının rejimin Filistin halkına ve topraklarına yönelik faşist ve kanlı yaklaşımının kanıtı olduğunu ve İsrail'in Batı Şeria'da büyüyen direniş dalgasını durdurma yönündeki başarısı çabalarına işaret ettiğini vurguladı.
Filistinli gazeteci ve aktivist Muhammed El Kurt da Amerika Başkanı Donald Trump'ın bugünlerde Gazze Şeridi sakinlerini yerinden etme planından açıkça bahsettiğini görünce bunun Amerika'nın yüzündeki maskenin düştüğü an gibi olduğunu vurguladı. El Kurt ayrıca bölgede kendi askeri hakimiyetini sürdürmenin yanı sıra Filistin halkını zorla yerlerinden etmenin, etnik temizlik yapmanın, Filistin topraklarına ve kaynaklarına el koymanın her zaman Amerika'nın çıkarları ve büyük planının bir parçası olduğunu kaydetti.
Dünya Yahudilerinin güvenliğini sağladığını iddia eden Siyonist rejim Yahudileri işgal altındaki topraklara çekmeye çalışıyor. Ancak Siyonist rejimin Aksa Tufanı direniş gruplarından aldığı darbe Siyonist projenin boşluğunu ortaya koydu ve İsrail'in Siyonistler nezdindeki cazibesini kaybetmesine yol açtı. El Zeytun'un araştırma merkezi Aksa Tufanı harekatında Siyonistlerin yenilgisini stratejik bileşenlerine ilişkin raporunda şunları yazdı. Siyonist rejimin El Aksa Fırtınası harekatında yaşadığı yenilgi İsrail'in caydırma ve erken uyarıya dayalı güvenlik teorilerinin çökmesini ve savaş sonuçlarının da Siyonist rejim lehine kesinleşmesine yol açtı. Pastöde'nin İrna'ya dayandırdığı habere göre Aksa Tufanı Filistin'in Yahudiler için güvenli bir liman olduğu fikrini yerle bir etti. Güvenlik Siyonist bakış açısından temel bir unsur olarak kabul edilir ve Siyonist rejim dünya Yahudiler için güvenlik yaratma iddiası ile Yahudileri işgal altındaki topraklara çekmeye çalışır. Ancak Siyonist rejimin Aksa Tufanı'nda direniş grubundan aldığı darbe Siyonist projenin boş olduğunu gösterdi ve bu durum İsrail'in Siyonistler nezdindeki cazibesini kaybetmesine hatta işgal altındaki topraklarda yaşayanların bile işgal topraklarından kaçmayı düşünmeyi başlamalarına neden oldu. Raporda İsrail'in Filistin direnişine karşı koyamaması, Siyonist rejimin bölgede Batı ve Amerikan politikalarının uygulanmasındaki etkin rolünün kaybolmasına yol açtı. Öte yandan ilişkileri normalleştirme projeleri büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kalırken Siyonist rejimin acımasız yüzü iktidardaki rejimlerin normalleşme eğilimlerini de durdurmalarına neden olduğu ifade ediliyor.
Amerika Başkanı Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski bir kez daha diktatör olarak niteledi ve hızlı davransa iyi olur, aksi takdirde ülkesinden geriye hiçbir şey kalmayacaktır dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye yönelik sözlü saldırılarını sürdürdü ve onu orta derecede başarılı bir komedyen olarak nitelendirdi. Pars Today'in haberine göre Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenski Amerika'yı kazanılması imkansız, asla başlamaması gereken bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna ettiği ifadeleri kullandı. Trump'ın Ukrayna'ya savaş başlatmakla suçlamasından bir gün sonra Zelenski, Amerika Başkanı Trump'ı dezenformasyonu tekrarlamakla suçladı ve Trump'ın Rusya'nın dezenformasyon balonunun içinde sıkıştığını iddia etti. Zelenski, Amerika Başkanı'nın iddiasının karşısında dururken, Ukrayna olmadan savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varlamayacağı yönündeki tutumunu da vurguladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, Amerika ile Ukrayna Devlet Başkanları arasındaki sözlü anlaşmanın atışmanın tırmanmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapmayı reddederek Birleşmiş Milletler'in Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek için müzakere çağrısı yaptığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 İsvan 1403, Hicri Kameri 22 Şaban 1446 ve Miladi 21 Şubat 2025 Cuma. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 İsvan 1362 tarihinde İran-Irak Savaşı sırasında Hayber Harekatı İslam mücahitleri tarafından başlatıldı. İran'ın güneybatı bölgesinde yer alan Hurul Huveyze'de başlatılan bu harekatta İranlı savaşçılar bölgede Basçı düşman tarafından oluşturulan mayınlı araziler ve bataklıkları aşarak Basra şehri yakınlarında yer alan petrol kuyularına sahip Mecnun adalarını fethettiler. İslam mücahitleri bu operasyonla birlikte batılı devletlerin Saddam rejimine yaptıkları tüm yardımlara rağmen savaş cephelerinin tartışılmaz galibi olduklarını gösterdiler. ...104 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 İsvan 1299 tarihinde İngilizlerin İran'daki sömürgeci ve müdahaleci siyasetlerinin devamında Londra kendisine bağlı olan Rıza Han aracılığıyla ve Seyyid Ziyaddin Tabatabai'nin işbirliğiyle İran'da darbe girişiminde bulundu. Rıza Han İngilizlerin çizgisinde olması ve İran halkının özgürlükçü hareketini bastırmasından dolayı İran'da iktidarı elinde bulunduran bir unsur ve İngilizlerin gayrimeşru çıkarlarının koruyucusu olarak bu ülkenin yoğun desteğini alıyordu. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 İsvan 1296 tarihinde İranlı yazar ve şair Edib el-Memalik Ferahani vefat etti. Onun söylediği şiirlerinin konusu genelde kendi döneminde İran'daki sosyal yaşam ve siyasi mücadeleler süreciydi. Ferahani, Edeb gazetesini yayımlaması, İran kamuoyunun uyanması ve Gacar Şahlı'nın zulümlerinin ifşa olunmasına katkı sağladı. ...673 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 773 tarihinde Mısırlı şair, tarihçi ve fakih olan İbni Hacer Askalani Kahire'de dünyaya geldi. 5 yaşındayken babasını kaybedip o yılda mektebe giderek dini bilimleri ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenen İbni Hacer Askalani tam 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberledi. Ardından çeşitli bilimleri öğrenmek için birçok yolculuk yaptı. ...92 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 1354 tarihinde İslam dünyasının tanınmış alimlerinden Allame Şeyh Muhammed Cevat Belagi Hakk'a yürüdü. O kendi döneminde yetenekli fakih ve üstün bir hoca ve yazar idi. Allame Belagi tahsil döneminde Mirza-i Şirazi gibi dönemin önde gelen İslam alimlerinden dersler aldı ve sonuçta İslam dünyasının büyük alimlerinden sayıldı. Allame Şeyh Muhammed Cevat Belagi'nin en önemli eseri Yüce Allah'ın varlığını ispatlayan Belag el-Mubin adlı eseridir. ...858 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şaban 588 tarihinde önde gelen muhaddis ve alim İbn-i Şehri Aşub vefat etti. Zeynettin ve Reşidettin lakaplı İbn-i Şehri Aşub mütekellim, vaiz, edip ve Şii mezhepli yargıç olup İran'ın Mazenderan kentinde dünyaya geldi. Mezhebi nedenlerden dolayı Selçuklular döneminde İran'ı terk etmek zorunda kalan İbn-i Şehri Aşub Halep'e gitti. O kendi döneminde Ehl-i Sünnet mezhebine mensup olanlar tarafından kabul edilen en büyük bilim adamlarından idi. ...52 yıl önce, bugün 21 Şubat 1973 tarihinde Mısır'a gitmekte olan Libya hava yollarına ait bir yolcu uçağı soykırımcı İsrail rejim ordusuna ait savaş uçaklarınca düşürüldü. Bu uçağın düşmesi sonucunda uçaktaki 113 mürettebatından 108'i öldü. Bu korkunç cinayet dünya kamuoyunun öfkesine neden olurken Uluslararası Havacılık Teşkilatı'nca kınandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Arınç'tan AK Parti'ye ifade özgürlüğü uyarısı, fikirlerin özgürce tartışılmadığı ortam terakkiyi engeller.
Yeni mesaj.
Ofis ve mağaza kiraları uçtu.
Ve Yeni Asya.
Joseph Avn, İsrail'e güvenilmez.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Uğur Kepekçi 18 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Türkiye'de eleştirmek suç oldu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Demokrasilerde iktidar sahiplerinin eleştirilmesi doğal bir hak olmasına rağmen Türkiye'de suç teşkil etmektedir. Krallık rejimlerinde rastlanan eleştiri yasağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hiç de yakışmamaktadır. 23 yıllık AK Parti iktidarında yazarlar yazmaya, hatipler ve siyasetçiler konuşmaya, vatandaş sesini çıkartmaya korkar oldu. Siyasi parti genel başkanları tutuklanmakta, yurt dışına çıkma yasağı konmakta, karakola gidip imza atmaya zorlanmakta, sokak röportajı yapan halk dahi takibe alınmakta, tutuklanmaktadır. İşin hakkını savunmaya çalışan sendikalar dahi susturmaya çalışılmaktadır diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Peki yapılan yanlışı kim düzeltecek? Yolunu şaşıranlara kim yol gösterecek? Muhalefetin konuşamadığı bir ülkede kim konuşacak? Bu yaşananlar pek de hayra alamet değildir. Hukuka olan güvenin sarsıldığı, eski tabirle hakime hükümete güven kalmadığı an o ülkedeki vatandaşları yanlışa sevk edersiniz. Kişiler haklarını kendi aramaya başlarsa bunun önüne geçilemez. Toplumda meydana gelebilecek kargaşa, teröre ve yanlışa kapı aralarsa bunun bedelini millet ve devlet olarak çok acı olarak ödemek zorunda kalabiliriz. Allah muhafaza. Türkiye'de eleştirmenin adı Cumhurbaşkanı'na hakaret olmuş. İktidarın yanlışlarını ortaya koymanın adı halkı kin ve düşmanlığa tahrik olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? İktidarın yanlışını ortaya koyuyorsun, sana dönüp diyorlar ki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettin diyorlar. Eleştiriyorsun, Cumhurbaşkanına hakaret ettin diyorlar. Her devletin öyle veya böyle bir hukuku vardır. Buradaki sorun şudur. Kimin hukuku? Bu hukukun öncelediği, üstün gördüğü şey kimin kârı, kimin menfaati? Biz 23 yıldır hangi konuda sizinle ters düştüysek haklı çıktık. Biz haklı olduğumuz için itiraz ediyoruz. Türkiye'de öyle bir durum gelişmiş ki, hayretle bu manzarayı izliyorum. Sanki dersin muhalefet olarak bizler iktidara gıcıklık olsun diye siyaset yapıyoruz. İktidara gıcıklık olsun diye muhalefet ediyoruz. Biz bir şeylerin yanlış olduğunu gördüğümüz için muhalefet ediyoruz. Bunun düzelmesini istediğimiz için konuşuyoruz. Madem demokrasiyle yönetildiğimizi savunuyoruz, o zaman demokrasi nedir diye Google'a sorduk. O da yaygın olarak kullanılan Wikipedia özgür ansiklopedisinden cevap aktardı. Demokrasi bir kurum, örgüt veya devlet içinde eşit bir şekilde güce sahip olan tüm üyelerin katılımıyla karar alma sürecini ifade eden bir siyasi sistemdir. Modern demokrasiler, vatandaşların topluma müdahale edebilme ve egemenlik haklarını uluslararası hukuka uygun olarak kullanabilme yetenekleriyle öne çıkar. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'de böyle bir demokrasi var mı? Halkla iç içe olan, toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden biri olarak gördüğüm manzara toplumda bir korku ikliminin yaşandığıdır. Vatandaş yorgun, yoksul, gergin ve huzursuz. Toplumu boşu boşuna yermenin anlamı yoktur. Eğer soğan yemediyseniz ağzınız kokmaz. Şayet haram yediyseniz Allah bir şekilde burnunuzdan fitil fitil getirecektir. Bu gerginlikle ve korkuyla yaşanmaz. Bırakın vatandaş eleştirsin, siz de ona göre kendinizi düzeltin. Huzur ve barış ortamı ancak bu şekilde sağlanır. Aksi halde bedeli ağır ödenecek sıkıntılar yaşanır. O da kimse bir fayda sağlamaz. Allah muhafaza.
Faruk Çakır, 18 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Konuşan Türkiye geride mi kaldı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi belki de kıyamete kadar devam edecek bir mücadeledir. Çünkü her dönemin kendine göre müstebitleri ve yine kendine göre hakkı tutup ayağa kaldıranları vardır. Konuşan Türkiye hedefi, ideali ve tartışması her zaman için geçerli olmuştur. Fakat konunun manşetlere taşınması 1980 darbesine ve darbecilerine karşı başlatılan siyasi itirazla kabul görmüş. Her darbe döneminde olduğu gibi o günlerde de konuşmak, daha doğrusu idarecilere muhalif görüş beyan etmek filan suç olarak görüldü. Buna karşılık konuşan Türkiye diyenler konuştu ve uzun dönemde böyle diyenler haklı çıktı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aradan yıllar geçti. Az gittik, uz gittik, iktidarlar değişti ve Türkiye yine benzer tartışmalara gelip dayandı. Son zamanlarda fikir beyan etmek, iktidarın hoşuna gitmeyen yayınlar yapmak tehlike olarak görülmeye başlandı. Tabii ki Türkiye idare edenlere sorulsa, bugünkü kadar serbestlik hiç olmadı derler ve diyorlar. Bir yönüyle doğrudur. Çünkü iktidara destek olanlar muhalif gördüklerine karşı her türlü söz söyleme imkanı buluyorlar. Hatta ve hatta muhalif milletvekillerine hakaret edenler bile icabında el üstünde tutuluyor. Daha da ileri gidip fiili müdahale edenlerin bile hak ettikleri adli cezaları alamadıklarına kamuoyu şahit. Bu bakımdan iktidar yanlıları için hürriyetlerde bir sınır yok. Peki iktidarı eleştirenler için bu anlamda bir fikir ve ifade hürriyeti var mı? Keşke olsa. İktidarı destekleyenlerin muhalif siyasetçiler hakkında yazdıkları ve çizdikleri sebebiyle haklarında soruşturma ya da dava açıldığına pek rastlanmıyor. Elbette açılmasın. Fakat aynı hürriyet iktidarın icraatlarını tenkit edenler için de icap etmez mi? İş dünyası temsilcilerinin yaptığı bir konuşma için anında soruşturma açılması konuşan Türkiye'ye hizmet eder mi? Elbette hiç kimse hiç kimseye hakaret etmesin. Fakat ekonomi iyi değil. Sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çözülsün. Mealindeki eleştirilerin hakaret gibi yorumlanması uygun mudur? Ne olursa olsun hakaret olmamak şartıyla herkes konuşabilmeli ve bundan dolayı da mahkeme kapılarına sürüklenmemeli. Ayrıca siyasetçi ve idarecilerin ağır eleştirilere de tahammüllü olması icap ettiği, uluslararası hukukun da dikkat çektiği bir konu olduğu unutulmalı. Türkiye'nin sıkıntılarda çıkış yolu konuşan Türkiye'yi temin edebilmekten geçer ve selam.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan, 18 Şubat tarihli Milli Gazete'de "Birimizin Derdi" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Birimizin derdi hepimizin derdi olmadıkça toplumsal huzurdan söz etmek mümkün değildir. Ne zaman birimizin derdi ile hepimizin dertlenir ve çözüm yolu aramaya başlarsak, o zaman toplumsal huzur için zemin hazırlanmış olur. Aramızdan herhangi birinin derdini sahiplenmedikçe ve o derdin çözümü için kolları sıvamadıkça toplumsal huzur sağlanamaz. Ben senin derdine ortak olmadıkça, sen de benim derdime ilgi duymadıkça aramızda sevgi bağları oluşur mu diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Birbirimizin derdiyle dertlenmemek doğal olarak kutuplaşmayı beraberinde getirir. Ve o zaman birbirimizi siyasi rakip gibi değil de düşman gibi görmeye başlarız. Düşman olarak gördüklerimizin dertleri bizim açımızdan sevinç kaynağı haline geliyorsa hızlı bir şekilde nefs muhasebesi yapmalıyız. Unutmamalıyız ki bugün onun başına gelen dert, Allah-u Alem yarın bizim başımıza gelebilir. Böylesine kritik bir noktada, dün benim başıma onlar yüzünden benzer dertler gelmişti, bugün de onların başına aynı dertler geliyor, oh olsun şeklindeki bir anlayış sağlıklı bir anlayış değildir. Bu ancak kindar bir anlayış olur. Kutuplaşmayı hızlandıran bir anlayış olur. Oysa bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı bir an önce kucaklaşmayı temin edecek anlayışın hakim olmasıdır. Kutuplaşma ve ötekileştirme siyasetleri yüzünden yeterince sıkıntı çektik. İnsanların huzur ve refahı için harcanacak enerjiyi kutuplaşma yolunda çarçur edince birçok sıkıntı ile baş başa kaldık. Kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemedikçe hiçbir sorumuzu çözmemiz mümkün olmayacaktır. Öncelikle tüm dertler ortadan kaldırılmalıdır. Başkalarının derdi bizleri de ilgilendirmelidir. Bizim başımız dertte değil diye başkalarının derdini görmezden gelmemeliyiz. Bugün başka kapıları çalan dertlerin yarın bizlerin kapısını çalmayacağını kim garanti edebilir? Dertler üzerine hep birlikte gidilmeli ki herkes rahat bir nefes alabilsin. Bizlere yakışan herkesin derdine sahip çıkmaktır. Yakışmayan ise başkalarının derdine lakayt kalmaktır. Başkalarının derdi için bana ne ya da bize ne demektir. Biz bize yakışanı yapmakla mükellefiz. Unutmayalım ki ancak paylaşılan dertler dert olmaktan çıkar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. İnsanlar göz açıp kapayıncaya kadar mezarın başucuna gelip ayağının ucuyla mezarın içinde yatmakta olan ölüye dokunarak ayağa kalk diyen o büyülü adamdan bahsediyorlardı. İşte o anda ölü adam mezarından kalkarak yürümeye başladı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlı ünlü hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bundan önceki sohbetimizde Mahmud Gaznevi'nin şerrinden kurtulmak için bazı yakın arkadaşlarıyla birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkan ünlü İranlı bilge, filozof, astrolog ve hekim İbn Sina'nın bugünkü Özbekistan'ın kuzeyinde bir şehir olan Gürgenç'ten İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur'a doğru yola çıktığını belirtmiştik. Mahmud Gaznevi'nin ajanları yolculuk boyunca sürekli onu takip edip Nişabur'da tutuklamak için çok uğraştılar. Fakat bu Ali'nin arkadaşları onun şehirden sağ salim çıkmasına yardım ettiler. Bu Ali ve arkadaşları baharın başlarında Nişabur'dan batıya doğru hareket ederek Gorgan şehrine ulaştılar. Baharın ilk günleriydi ve İranlılar her yılki örf ve adetleri gereği kutlamalarla meşgullerdi. Öte yandan bazı insanların mutluluk ve sevinç kutlamaları yapmakla meşgul oldu o günlerde, ne yazık ki başka bir aile büyük bir mateme bürünmüştü. Gorgan şehrinin tam girişinde bir mezarlık bulunuyordu. Şehre girebilmek için her yabancı ve gezginin mecburen buradan geçmesi gerekiyordu. Yolcular şehre yaklaştığında bir mezarın başında toplanan insanların ağlama ve feryat seslerini duydular. Kederli aile kaybettikleri yakınlarını defin merasimiyle meşgullerdi. Bu Ali ve arkadaşları her ne kadar bu şehirde yabancı olsalar dahi yine de kaçarcasına ve o yaslı aileye hiç itina etmeden ve bir başsağlığı ya da Fatiha okumadan oradan ayrılmaları hoş karşılanmazdı. Yorgun ve kederli üç yolcu matemli ailenin yanına yaklaşıp kaybettikleri yakınlarının mezarının başında Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler okuyarak merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulundular. Mezarı kazan kişi cesedi mezarın içine koydu. Kefeni yüzünün üzerinden kenara çekti. Sonra da taşları mezarın üzerine dizip ardından toprakla örtmeye başladı. Bu sırada ölünün yakınlarının feryat ve ağlama sesleri herkesin içini sızlatıyordu. İnsanlar gözyaşlarına hakim olamıyordu. Son anda mezarın içindeki kişi siyah bir taşı mezarın üzerine yerleştirdiğinde aniden tanıdık olmayan bir ses duyuldu. O yabancı ses şöyle diyordu: "Dur, dur, kenara çekil, bu adam ölmedi." O sırada herkes hayrete düşmüş, ağlama ve inleme sesleri dinmişti. Herkes yaşlı gözlerle bu tuhaf sözleri söyleyen adama bakıyordu. Yaklaşık 34 yaşlarında olan bir adam, arkasında da iki kişi vardı. Kısa bir aradan sonra mezarın içindeki kişi tekrar mezar taşlarını yerleştirmeye devam etti. O sırada o tuhaf adamın yüksek sesle ve emrivaki bağırışıyla tekrar irkildi. "Beni duymadın mı? Sana dur, kenara çekil dedim. Bu adam ölmedi. Çabuk taşı kaldır ve çok geç olmadan onu mezardan çıkarmama yardım et." Vücudunun yarısı mezarın içinde olan adam başını hafifçe mezardan yukarı doğru kaldırarak şaşkın ve pek ciddiye almayan bir tavırla önce bu Ali'nin yüzüne ardından yas tutanlara tereddütle baktı. Bu adamın deli olduğunu zannetti bir an. O sırada bu Ali'nin arkasında duran iki gençten biri onlara doğru yaklaşıp şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilmeyen bu duyduklarından şok olmuş insanlara şöyle dedi. Bu adam şüphesiz ve boş yere konuşmaz, hata yapmaz. Eğer bu adam ölmedi diyorsa ölmemiştir. Ve sözlerinin doğruluğunu da size ispatlayacaktır. Neden öyle şaşkın şaşkın durup bakıyorsunuz? Duymadınız mı? Geçen her an hastanın tedavisini zorlaştıracak, belki de geç kalmış olacak. Bu sözlerin üzerine orada bulunan insanlar arasında bir heyecan ve hareketlilik başladı. Hepsi bir anda işe koyulup tanımadıkları o insan, yani bu Ali'nin emriyle cesedi o daracık mezardan çıkarıp yakındaki bir odaya taşıdılar. Herkes bir tedirginlik, aynı zamanda umutla izlemeye koyuldu. Heyecandan insanların nefesleri kesilecek gibiydi. Hızla kefenli hastanın muayene ve tedavisine başladılar. Önce göz kapaklarının açılıp göz bebekleri, sonra boğaz telleri, nabız ve kalp atışları kontrol edildi. Ardından hastanın sırtına, yanlarına ve göğsüne birkaç darbe vurulup kalp bölgesine yavaş yavaş masaj yapıldı. Sonra düzenli aralıklarla hastanın damarlarından kan aldılar. Kısa bir süre hasta yavaş yavaş nefes almaya başlamıştı. Peş peşe masaj yapıp damla damla kan almayı sürdürürken göz kapakları yavaş yavaş hareket etti. Gözleri henüz tam açılmamıştı ki tüm aile bireylerinin başucunda toplandığını görünce şaşkın ve endişeyle yavaşça "Ne oldu? Neden hepiniz buradasınız? Bu adam da kim?" diye sormaya başladı. Kimseden ses çıkmıyordu. Ne diyeceklerini bilmiyorlardı. O sırada bu Ali yavaşça şöyle dedi. Sen hastaydın, seni tedavi ettim. Ölümle karşılaşılan türden bir felç geçirmiştin. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi, ölüme neden olabilirdi. Şimdi biraz sabırlı olman gerekecek. Zira bu tedavi süresinin başlangıç merhalesinde bulunmaktasın. Tüm söyleyeceklerimi dikkatli bir şekilde dinleyip uygulamanı istiyorum. Bu süreçte çok az konuşup iyice dinlenmen gerekir. Bu Ali'nin sözleri henüz bitmemişti ki ansızın mezarın taşlarını yerleştirmekle meşgul olan adam gözleri fal taşı gibi açılmış, çılgınlar gibi mezardan dışarı fırlayıp etrafta konuşuyor, koşuyor, gördüğü tanıdık yabancı herkese şöyle haykırıyordu. Kıyamet, kıyamet, kıyamet günü geldi. Ey millet, vallahi doğru söylüyorum. Hesap günü bugündür. Ölü dirildi, ölü dirildi. Mezardan dışarı çıktı. Yaşanan bu olay hızla tüm şehre yayıldı. Herkes göz açıp kapayıncaya kadar mezarın başucuna gelip ayağının ucuyla mezarın içinde yatmakta olan ölüye dokunarak "Ayağa kalk, ayağa kalk" diyen o büyülü adamdan bahsediyordu. O sırada ölü adam dirilip mezarından kalkarak yürümeye başladı. Sonra o büyülü adam yanındaki iki kişiyle birlikte bir anda ortadan kaybolunca mezar kazıcı korkudan bayılmış, daha sonra da delirerek sürekli "Kıyamet, kıyamet, kıyamet geldi" diye bağırıyordu. Evet, bu haber hızla kulaktan kulağa yayıldı ve nihayet Ebu Muhammed Şirazi'nin de kulağına ulaştı. Ebu Muhammed, Gorgan'ın ünlü tüccarlarından, aynı zamanda alim ve bilim adamlarını destek veren biriydi. Ancak tatlı dilli kızı Arzu, bir süredir hastalık ve yüksek ateşten acı çekiyor ama doktorlardan çok korktuğu için kesinlikle tedavi etmelerine izin vermiyordu. Arzu'nun ağrıları her geçen gün daha da artıyor, zayıfladıkça zayıflıyordu. Bu durumu gören zavallı baba, tam bir çaresizlik içinde biricik kızının yatağının yanı başında oturuyor, büyük bir endişeyle onu izliyordu. O sırada bazı yakınları ve arkadaşları onların yanına gelip korku, endişe ve büyük bir şaşkınlıkla mezardan dirilen o adamın hikayesini ballandıra ballandıra anlatmaya başladılar. O sırada yatağında yatmakta olan kız büyük bir merakla yatağından kalkıp oturarak konuşulanları dinlemeye başladı. Ebu Muhammed Şirazi, "Neler söylüyorsunuz Allah aşkına? Sihirbazlık ve büyü de neyin nesi? Ölünün dirilmesi ne demek oluyor? Bunların hepsi yalan. Siz neden böyle şeylere inanıyorsunuz?" diye karşılık verdi. Bunun üzerine yanındaki adamlar tekrar söze başladılar. Bütün şehir kargaşa içinde, herkes ölüleri büyüyle hayata döndüren o meçhul doktordan bahsediyor. Ebu Muhammed çok sert bir ifadeyle, "Doğrusu hiç anlamıyorum. Hekim büyücü olamaz ki. Bu mümkün değil. Bir büyücü ile hekimin hikayesi, su ile ateşin hikayesi gibidir. Hikayenin aslını bilmeliyiz. Büyücü ve sihirbaz dediğiniz o şahıs, şüphesiz bu şehrin cahil ve bilgisiz doktorlarının onu rahat bırakmayacaklarını bilen çok akıllı ve bilge biri olmalıdır. Sıkıntı ve belalardan uzak kalabilmek ve ortalığın yatışmasını beklemek için mutlaka bir köşede saklanmıştır. Şimdi gidin onu bulup saygı ve ihtişamla benim yanıma getirin. İnsanların korkudan sık sık gitmedikleri tek mekan olan mezarlığın etrafında saklanmış olabilirler. Gidip onları dikkatlice arayın ve o kişini bulun yanıma getirin," dedi. Büyücü ve meçhul doktorun hikayesi Arzu'yu çok mutlu etmişti. Babasına tuhaf sorular sorup duruyordu. Durumu fark eden Ebu Muhammed, büyük ümit, sevinç ve çocuksu bir dille şöyle dedi. "Kızım, bu meçhul doktora görünmek ister misin? Bu adamın kendilerini tüm dünyanın doktoru olarak gören o iddialı ve cahil hekimlerden çok farklı olduğunu düşünüyorum." Bunun üzerine Arzu yavaşça gözlerini açıp şöyle dedi. "Eğer gorganlı değil ve bana acı ilaçlar vermeyecekse gelsin ama yanında kimse olmasın." Bu ana kadar sessizce kalıp hiçbir şey söylemeyen Arzu'nun annesi bir anda ayağa kalkıp korku ve öfkeyle bağırmaya başladı. "Hayır! Hayır, olamaz. Bu mümkün değil. Biricik kızıma bir büyücünün dokunmasına asla izin vermem." Bu sırada Ebu Muhammed şöyle dedi. "Hanım, daha şimdiden bu heyecan ve endişenin sebebi nedir? Hali hazırda bu adam ortalardan kaybolmuş. Kimse onun nerede olduğunu dahi bilmiyor. Ama eğer onu bulup buraya getirebilirlerse önce test ederiz. Muayene etmeden kızımızın hastalığını bulup tedavi edip etmeyeceğini anlarız. Hastalarını tedavi etmekte hiç tereddüt etmeyen bu Ali, Arzu'nun hastalığını duyar duymaz, can güvenliğinin tehlikede olmasına rağmen hiç vakit kaybetmeden Ebu Muhammed Şirazi'nin evine gitti. Yan odadan uzun ve kalın bir perdeyle iki kısma ayrılan büyük bir odada bir grup insan saatler öncesinden toplanmış, büyücü olduğunu zannettikleri o meçhul adamdan biricik yavrularını muayene etmeden tedavi etmesini istiyorlardı. Zira küçük kız doktorlardan ve ilaçlardan korktuğu için hiçbir doktorun ona yaklaşmasına ve tedavi etmesine asla izin vermiyordu. Bu Ali şöyle dedi: "Hastayı perdenin arkasına getirin. Hastanın nabzını perdeye yaklaştırın. Böylelikle ben de aynı perdeyle onun nabzını ölçebileyim." Bu hekimi hala düzenbaz ve büyücü zanneden Arzu'nun annesi, perdenin arkasından bile o adamın elinin kızının eline ulaşmasını istemiyordu. Bu yüzden bir hile düşünüp hizmetçilere çok acayip bir emir verdi. Birkaç dakika sonra çocuk kahkaha sesi duyulurken perdeye sarılı bir eli öne doğru uzatarak "Buyurun, hasta burada, muayene edebilirsiniz," dediler. Hekim perdenin arkasından hastanın nabzını ölçtü ve aniden şaşkın bir ifadeyle Ebu Muhammed Şirazi'nin yüzüne bakarak yüksek sesle şöyle dedi: "Bu hasta daha birkaç dakika önce doğum yatağından kalkmış. Bu yüzden de biraz zayıf ve güçsüz düşmüştür. Onun dışında ciddi bir hastalığı yoktur. 2-3 şişman fare onun güçlenmesi ve kendini toparlamasına yardımcı olabilir." Bu sözlerin ardından ev halkı ve oradaki herkesin sesi yükselmeye başladı. Yüzlerinden, gözlerinden öfke yağıyordu. Birden ortalık birbirine girdi. Herkes şaşkın ve öfkeyle bağırıp itiraz ediyordu. İnsanlar hayrete düşmüşlerdi. Ebu Muhammed bağırarak şöyle diyordu: "Senin büyücü olduğunu söylüyorlardı ama şimdi görüyorum ki sen bir düzenbazsın. İnsanları kandırıyorsun. Şimdi daha fazla rezillik çıkarmadan evimden defol git." Hekim tam başını eğip dışarı çıkmaya hazırlanırken birden perdenin arkasından zayıf ve cılız bir ses duyuldu: "Babacığım, hekim doğru söylüyor. Ona verdikleri nabız komşunun kedisinin nabzıydı. Kendisi daha bugün 5 yavru doğurmuş. O fareler de onun hastalığının ilacıdır, benim değil. O hekimi geri getirin," diyordu. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir. Sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli, ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir. Ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak, işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını ele alacağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hamaset oluşturmada sabır ve şükretmenin zaruretine vurgu yapıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Kur'an'ın diğer ayetleri gibi çok anlamlı ve içerikli bir ayet İbrahim suresindedir. Bugün bu ayet ve bu ayetin ardındaki ayetler üzerinde duracağız. Andolsun Musa'yı kavmini karanlıklardan nura çıkar, onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye tavsiye ediyor, emrediyor Hazreti Musa'yı Allah'ın günlerini hatırlatmaya. Allah'ın günlerini hatırlatta iki ihtimal var. Fakat bizim bu ayetten maksadımızda bir şey fark etmiyor. Bir ihtimal Allah'ın günlerini hatırlat demek istiyor. Bir ihtimal de Allah'ın günlerini, dini, kıyameti onlara hatırlat. Allah'ın günlerinin önemi burada belli oluyor ki Musa Azimuşşan ilahi peygamber, Allah günlerini halka hatırlatmakla görevlendiriliyor. Sonra şöyle buyuruyor: şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ibretler vardır. Allah'ın günleri ayetlerdir, nişanilerdir, yolun sebebidirler. Kimler için? Bu iki özelliğe sahip olanlara, sabırlı olanlara ve şükredenlere. Sabredenler, yani tepeden tırnağa direniş ve sabır olandır. Baştan sona sabır ve direniş, şükredenler yani nimeti tanıyan ve şükreden. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.